Efendim, tabii bugünler bizim için çok coşkulu, çok müjdeli, çok güzel günler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hem doğumunu kutluyoruz, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretini, Medine-i Münevvere'ye inişini, yine 12 Rebiül evveldir, onu kutluyoruz. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete intikalini ve ahirettekileri sevindirmesini tebrik ediyoruz. Tabii Resulullah Efendimizin doğum müjdelerine duyduğumuz hasretle, onun rıhletine duyduğumuz hasret ve tahassür de tazelenmiş oluyor. Fakat madem ki dünya hayatında yaşıyoruz, gam ve kederin hakim olduğu, yağmur gibi belaların yağdığı bir yerde yaşıyoruz, bir şekilde kederden, mükedderattan, gamdan, belki hasretten nasiptar olacağız kendi hissemizce. Şu programlara başlarken, şu coşkulu, şu neşeli günlerimizde Allah Resulüne hasret kalma duygusuyla hasret olmaktan başka kederimizin olmayışını, Cenab-ı Resulullah'ı görememe kederinden başka kederin olmayışını, olmamasını Hazreti Allah'tan talep ederek, niyaz ederek ve ruhu Resulullah'a as-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi Allah, ya Şifa Allah, ya Şefi el Müznibin, ya Sened el Acizin diye yalvararak, niyaz ederek, salat ederek programımıza başlıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak şu gaflet içerisindeyken de, onsuzken de onunla beraber olma arzumuza bakarak Hazreti Allah'ın ruhu Resulullah'a ruhlarımızı aşina eylemesini, yakın eylemesini, şefaatine ve güzel nazarlarına, muhabbetine kavuşmaklığımızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek Siyer-i Nebi, yani Peygamber Efendimizin hayatından sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel, çok güzel hayatından okumaya, işlemeye devam edeceğiz. Resulullah Efendimizin daha evvel bir Şam'a gidişleri vardı hatırlarsanız.
Eyvallah.
Tabii gönül isterdi ki bugünlerde biz onun rıhletiyle, onun veladetiyle, hicretiyle alakalı mevzuları da konuşalım isterdik. Fakat neticede bu hafta sizin radyonuzda da hep bu konular konuşulacak. Biz yine mutad olan veç üzere, yani devam ettiğimiz şekil üzere bir şekilde Siyer-i Nebi'ye devam edelim. Kaldığımız yer, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci kere Şam'a gidişleri. Bu sefer kervanı bizzat kendisi alacak, teslim alacak bu ticaret kervanını. Hazreti Hatice validemizin kervanını teslim alacak ve o ticaretle, alışverişle, hem maddi hem manevi karlarla tekrar Mekke'ye dönecektir. Bunu işleyeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz de salatü selam çekmekte olan dillerini hemen yakınlarında bulunan bir Siyer-i Nebi'yi ellerine alarak, gözleriyle de metinden takip ederek bu bahsi araştırabilirler veya bizlere gözleriyle hem kulaklarıyla iştirak edebilirler. İstiyorsanız yine biz değişik metinlerden okuyoruz. Bugün de bir başka metinden, Peygamber Efendimizin Şam'a ikinci kere gidişleri. İlk gidişlerinde biliyorsunuz Rahip Bahira ile karşılaşmıştı.
Eyvallah.
Fakat bu gidişlerinde Rahip Bahira ölmüştür. Yerine başka bir rahip vardır. Nastura olması lazım. Hafızam yanıltmıyorsa fakirin. Ve burada olan hadiseleri zikredecek. İnşallah ibret kulağıyla dinleyelim. Bildiğimiz mevzu bile olsa belki farklı şekilde dinleme fırsatını bulabiliriz. O sebepten bizden ayrılmasın kıymetli kardeşlerimiz. Sizi dinleyelim Mustafa Bey, okuyun.
Mekkeliler ticaretle uğraşarak hayatlarını idame ettirirlerdi. Ticaret kervanlarıyla civar memleketlerden getirdikleri malları Mekke'de düzenlenen haç panayırlarında satarlar, Mekke'de üretilen malları da civar memleketlere götürürlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde amcalarıyla birlikte ticaret kervanlarına katılmış, Suriye ve Yemen'e seyahat etmişti. Daha sonraki yıllarda Hazreti Hatice adına Yemen'in Cüreş pazarına iki kere ticaret seferi yapmış ve her sefer için kendisine ücret olarak genç ve erkek bir deve verilmişti. Varlık Nuru, Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını Tihame'deki Hübaşe pazarına da götürmüştü. Bu sefere Hatice radıyallahu anha'nın hizmetçisi Meysere ile birlikte çıkmışlar. Oradan Tihame kumaşı getirerek Hakim bin Hizam'a satmışlar ve bol kazanç elde etmişlerdi.
Evet.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Hatice'den daha hayırlı bir ortak görmedim." diyerek onu methetmiş, yaptığı işin karşılığını fazlasıyla verdiğini ifade buyurmuştur.
O kadar nazik, o kadar latif ki kendisine yapılan hiçbir iyiliği, hani biz zaten güzeli güzel olarak kabul edebiliriz. Mesela çocuğumuzdur, çocuğumuzdur deriz ama ondaki vasıfları bazen, çoğu zaman hatta es geçeriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzeli güzel olarak kabul eden, hatta çirkinliğini görmeyecek derecede güzel nazara sahip olması bir yana, bir de kendisine yapılan güzellikleri tamamıyla güzel, efendim iyi şeklinde ifade etmiyor. Kalem kalem, tabiri caizse, cüz cüz, madde madde hiçbirini unutmuyor. Şu güzelliği de vardı, şu özelliği de vardı diye fevkalade önemli tespitlerde bulunuyor. Hazreti Hatice validemiz, her şeyiyle kendisinden razı olunan bir annemiz olmasına rağmen, ayrıca iki cihan serveri Efendimiz, ticarette de ondan daha hayırlı ortak görmedim diyerek taltif etmişler. O güzelliğini, o özelliğini de bizlere zikretmişlerdir. Bu ancak çok nazik bir şahsiyetin, fevkalade zarif bir insanın yapabileceği tespittir. Evet.
Amcası Ebu Talip bir gün Peygamber Efendimiz'e, "Ey kardeşimin oğlu, ben fakir bir adamım. Kıtlık ve kuraklık bizde ne sermaye ne de ticaret bıraktı. Bir ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyor. Hatice binti Hüveylid de bu kervanla birlikte mallarını götürecek bir kimse arıyormuş. Onun senin gibi emin, temiz ve vefakar bir insana çok ihtiyacı var. Seni ticaretine vekil yapması için kendisiyle konuşsak iyi olur. Sadakatin sebebiyle seni başkasına üstün tutacağını düşünüyorum."
Bu malumatı kesmiyoruz. Yani kıymetli dinleyicilerimiz de metin okunurken belki müdahil olmayışımızı merak ederler. Yeni yeni programı dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Bu metinler orijinal olarak kaynaklardan çıkartılmış metinlerdir. Dolayısıyla bölmeden dinlemeyi daha uygun buluyoruz. Burada amcası Ebu Talib'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kervana iştirak etmesini, ticaret kervanının efendim bir şekilde sorumluluğunu üzerine almasını ve böylece kendisinden istifade edeceğini beyan ettiği bu sözler tarihe mal olmuş, kaynaklarla tespit edilmiş sözlerdir. Evet.
"Aslında Şam taraflarına gitmeni istemiyorum. Yahudilerden sana bir zarar gelmesinden korkuyorum."
Çünkü daha evvel Bahira bu hususta uyarmıştı, hatırlarsanız evet, amcasını. Yahudiler eğer bu çocuğu görürlerse, ahir zaman peygamber olduğunda fark ederlerse, kendilerinden peygamberlik gittiği için bunu hazmedemeyebilirler, haset edebilirler. Gerçi Allah nurunu tamamlayacaktır, bu da ahir zaman peygamberidir, buna kimse mani olamaz. Fakat zamansız müdahalelerle veya eziyet ederek ona bir zarar verebilirler. Sen bunu gizle, aman gözünden bile sakın diyerek amcası Ebu Talib'i uyarmıştı. Dolayısıyla tekrar Şam'a gitmesi ve Şam'da da yine belli bir ekole sahip, efendim Yahudilerin çok olması, fevkalade disiplinize edilmiş bir talim ve terbiyenin yaşandığı yerlerden o zaman Şam. Dolayısıyla böyle bir taassup içerisinde bulunan Yahudilerin arasında bulunur ve zarar gelir diye o endişesini dile getirdi. Fakat
"ancak başka çaremiz de yok" dedi.
Diyerek de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Şu an bizim ticari olarak, maddi olarak başka bir çıkış kapımız yok. Başkasından medet umarak el açmak, ben kimden istesem Alırım. Fakat el açmak, efendim o nevi bir hayasızlığa düşmek, bizim neslimizde, bizim soyumuzda, sopumuzda, ailemizde görülmemiş bir illettir, haslettir. Dolayısıyla el açmaktansa bu tehlikeyi göze almak mecburiyetindeyiz diyerek Şam ticaret kervanına, Hazreti Hatice validemizin kervanına iştirak etmesini, riyaset etmesini yeğeni Hazreti Peygamber'den rica ve istirham ediyor. Evet, ne oluyor peki sonra?
Varlık Nuri ile amcasının arasında geçen konuşma Hazreti Hatice'ye ulaşınca "Ben Muhammed'in bunu isteyeceğini bilmiyordum." dedi. Hemen alemlerin efendisine haber göndererek başkalarına verdiğinden daha fazla ücret mukabilinde ticaret malını Şam'a götürmesini teklif etti.
Yani ben Muhammedül Emin'in böyle bir şeye rağbeti, iştiyakı, iştiyak demeyelim de böyle bir şey kabul edebileceğini bilseydim zaten siz bu teklifi yapmadan ben teklif ederdim. Ama tenezzül etmez diye teklif bile etmedim. İstiyor mu? Hemen diyor. Ve normalde biliyorsunuz az çok ticaretle uğraşan insanlar müşteri geldiğinde bile çok fazla müşterinin üzerine yüklenmezler ki rahat ticaret yapsınlar ve malın değerini düşürmesinler. Mal sahipleri öyle yapar. Fakat Hazreti Hatice validemiz Muhammedül Emin gibi bir zatın kendi kervanıyla ilgilendiğini duyar duymaz her şeyi göze alarak ve çok yüksek teklifler yaparak o zamanın piyasasına göre kendisi bizzat adam göndererek ne istiyorsa yaparız, fiyatta anlaşırız, yeter ki kabul etsin şeklinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teklifte bulunuyor.
Zira Hazreti Hatice, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece güvenilir, doğru sözlü ve güzel ahlak sahibi bir kimse olduğunu çok iyi biliyordu.
Evet.
Hidayet Nuri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin yardımcısı Meysere ile birlikte Mekke'den yola çıktı.
Hazreti... İsim de ne güzel değil mi? Meysere.
Eyvallah.
Meysere kolaylık olan yer, kolaylık mahalli. Güzel, kolay, rahat manasına geliyor. Meysere, yusur kelimesinden geliyor. Bazı isimlerin tesadüfi olmadığını, hatta hele hele Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin civarlarında bir şekilde hayatı saadetlerine ilişik bitişik beraber olan isimlerin dahi boşu boşuna olmadığına, tesadüf olmadığına kanaatim vardır. Bu kanaat sadece fakire ait bir kanaat, kendimce edindiğim bir kanaat değildir. Büyüklerimiz Ulema-i Benam Hazaratı da buna işaret etmişlerdir. Hatta müsaadenizle şöyle bir tespitte bulunayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı yerlere bazı kişiler göndermesi icap ettiğinde isimlerini de bakar, isimlerini de dengelermiş. Bunu burada bırakalım. Bir başka hadise. Hicret ederlerken Hazreti Sıddık-ı Ekber Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle hicret ederlerken Medine civarına yaklaştıklarında yolda kendilerini karşılayan çobanın ismini sormuş, kabilesini sormuş ve o isimden ve kabileden hareket ederek oradan bazı manalar ve incelikler çıkartarak Hazreti Peygamber müjde vermiştir Hazreti Ebu Bekir'e. Konumuz şu an onunla alakadar olmadığı için detayına girmiyorum. Fakat merak edenler baksınlar, oradan da anlaşılacak ki Resulullah Efendimizin hayatı saadetinde onunla beraber olan kişilerin isimleri bile tesadüfi değildir. Hepsinde farklı bir güzellik, özellik, o esmanın getirdiği farklı bir sunuş, bir sıfat vardır. Buna dikkatinizi çekmek isterim. İlk kervana gidişi, ilk kervanı riyaseti, kervana riyaseti ve yanında bulunduğu kişi Meysere. Kolaylık sağlamak üzere Allah'ın bir lütfu. Evet.
Hazreti Hatice Meysere'ye, "Muhammed'e hiçbir hususta itaatsizlik etme. Söylediklerinin hiçbirine karşı gelme." diye tembihte bulundu. Yolda mal yüklü develerden ikisi yorulup geride kalınca Meysere develerin durumundan endişe etti. Koşarak Fahri Kainat Efendimizin yanına gelip durumu haber verdi. Server-i Alem Efendimiz ellerini develerin ayaklarının üzerine koyup mesh ettikten sonra develer koşmaya başladılar ve böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Kafiledekiler bunu görünce Efendimizin hizmetine ve korunmasına daha çok ihtimam gösterdiler.
Tabii insanın gözünde canlanıyor, canlanması da lazım. Sırat-ı müstakim üzere gitmekten, daha doğrusu gidememekten hep sağa sola sürçmüş bu günahkar ayaklarımıza, belki Hazreti Ahmet-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleri yetişir de inşallah biz de bu nurlu kervanda geride kalmayız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek nazarlarıyla gerek muhabbetleriyle bu yolun yolcularına, bu kervanın geride kalan yolcularına inşallah mededü inayet eyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle bir sıfat gördüklerinden, çünkü zaten vakarı, heybeti, fevkalade seziş gücü, doğruluğu, asaletiyle dikkat çeken Hazreti Fahri Alem, artık bunu halini göstermek adına diye düşünmeyelim. Hani o kabın dışına taşan güzellikler gibi görmek lazım. Develerin toynaklarına, işte ayaklarına dokunduğu zaman develer sanki hiç yorulmamış, hiç o cefayı, o yükü çekmemiş gibi hemen kervana yetişiyorlar. Bu dikkat çekici bir durum. Zaten asaletiyle dikkat çeken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir hal göstermesi kervandakilerin gözünden kaçmıyor. İstiyorsanız konuya devam edelim, fakat bir paragraf daha okuyalım. Galiba ara verilecek.
Eyvallah.
Sultanül Enbiya aleyhi ekmelü tahiyya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fevkalade gösterdiği haller Meyser'in gözünden kaçmamıştır. Kervandakiler de efendim Resulullah Efendimiz'i himaye etme hususunda Meyser'e yardımcı olmak durumundadırlar. Başka neler var efendim okuyabileceğiniz?
Sultanul Enbiya Efendimiz hayatı boyunca ticari münasebetlerdeki muhataplarına ve diğer insanlara karşı son derece dürüst davranmıştır. Bir kimseye söz verdiğinde onu ne pahasına olursa olsun yerine getirmiştir.
Evet, bu malumu ilandır. Zaten böyle olduğunu biliyoruz ama bir defa daha zikredilmiş oldu. Çünkü daha evvel de söyledik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel sözlüdür, doğrudur, adaletlidir, sözünde durur gibi sözler zaten bilinen şeylerdir. Ama biz bunları zikrettikçe Peygamber Efendimiz'i methettiğimizden salatü selam gibi ecir kazanmaktayız. İşin ecri bir yana, Resulullah Efendimiz de konuşmayı, Resulullah Efendimiz'in ruhlarımıza erişmesini, daha doğrusu bizim bu ruhlarla Resulullah Efendimiz'e yakınlaşmamıza vesile olur diye bunları zikretmekteyiz. Evet efendim.
İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimizin hayatını en ince teferruatlarıyla bilen bir kimse olarak şöyle demektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Sa'ib bin Ebi Sa'ib radıyallahu anh da şöyle anlatmaktadır: Allah Resulü'nün yanına geldim. Ashab-ı kiram beni methetmeye ve hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu sizden daha iyi tanırım buyurdu. Ben de bunun üzerine, doğru söyledin, anam babam sana feda olsun. Sen benim ortağımdın, hem de ne iyi bir ortak. Ne karşı koyardın, ne de münakaşa ederdin dedim. Ona el-emin ve es-sadık sıfatlarını verdiren pek çok numune-i imtisal hadiselerden birini Abdullah bin Ebil Hamsa radıyallahu anh şöyle anlatıyor.
Evet.
Bi'setten önce Resulullah sallallahu...
Yani Peygamber Efendimizin peygamberliğini ilan etmesinden evvel, evet, Bi'setten önce demek o malumunuz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alışveriş yapmıştım. Kendisine borçlandım. Biraz beklerse hemen getireceğimi vaat ederek oradan ayrıldım. Fakat verdiğim sözü unutmuşum. 3 gün sonra hatırlayıp konuştuğumuz yere geldiğimde onu aynı yerde beklerken buldum.
Evet, meşhur hadisedir bu. Bekliyor, şey de söylemiyor. Başına da kalkmıyor. bir sıkıntın oldu, bir hastalık oldu, bir şey oldu herhalde dedim ve bekledim diyor. 3 gün boyunca aynı yerde, belki bugün gelir, belki bugün gelir diye Peygamber Efendimiz onu bekliyor. Evet, yani hiç söylenecek bir şey yok. Yorumsuz hakkımızı kullanıyoruz. Hadis ortada çünkü.
Emniyet ve sadakatin erişilmez zirvelerinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ahlak-ı hamidesine ilaveten, yaptığım karşısında da beni azarlamayıp sadece, ey delikanlı, bana zahmet verdin, 3 gündür burada seni bekliyorum buyurdu.
Yani tam ifadesiyle, şakaktu kalbimi, öyle olması lazım. Ya kalbimi parçaladın, merak ettim diyor yani. Ya merak ettim, ne oldu sana? O yüzden üzüldüm, tamam, meseleyi unuttuysan tamam ama bir şey geldi başına.
Zahmet de öyle bir zahmet.
Yani öyle zahmet, üzüntü. Üzüntü oldu diyor bana yani. Ne yaptın diyor, ne oldu merak ettim diyor Peygamber Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok borçluyuz. Onunla ahitleştik. Bizi bir yerde bekleyeceğini söyledi. Biz hala o yere varamadık. Ama ümit ediyoruz ki o hala bizi bekliyor. Allah o beklerken bizi beyhude dolaşmaktan ve Resulullah'ı unutmaktan muhafaza eylesin.
Amin. Son olarak Peygamber Efendimizin El-Emin sıfatıyla ve onunla ortaklık yapan sahabe efendilerimizin de naklettikleriyle.
Evet, dolayısıyla ticari kervana iştirakleri meyanında sahabe-i kiram hazaratının ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz peygamberliğini ilan etmeden evvelki ticari hayatının ne kadar örnek bir hayat olduğunu, ticari ahlak yönünden de yine bizlere ne kadar ışık tuttuğunu beyan eden sahabinin sözlerine müracaat etmiştik. Fakat bu arada Şam'a giden kervanı unutmayalım, değil mi efendim?
Eyvallah.
Konumuz oydu. İstiyorsanız o mevzuya devam edelim. Ticaret kervanı yola çıkmıştı. Ne kadar sürüyor aşağı yukarı? 3 ay değil mi efendim?
Ticaret kervanı 3 aylık yorucu bir yolculuktan sonra Şam topraklarına vardı. Kervana iştirak edenlerin her biri Busra panayırının münasip yerlerine tezgahlarını kurdular. Kainatın efendisi ise oradaki manastıra yakın bir zeytin ağacının altına indi. Efendimizin daha önceki Şam seyahati sırasında manastırda bulunan rahip Bahira, ölümüyle yerini Nastura adındaki rahibe bırakmıştı. Efendimizin zeytin ağacının altına inmesi, pencereden gelen kafileyi seyreden rahibin dikkatinden kaçmadı.
Çünkü ticaret için gelenler, çarşıya uzak bir mahal orası ve manastır var. Eskiden manastırlar, hali hazırda da öyle olmasına çalışılır. İçinde ne varsa bilemiyoruz tabi. İnsanlardan uzak bir yerde, nispeten halkın efendim çokça bulunduğu bir yer değil de, ayak altı değil de daha böyle kuytu efendim uzak yerlerde bulunur. Resulullah Efendimiz kervandan diğer gelenler gibi halkın içerisine hemen karışmıyor, çarşıya hemen çıkmıyor, merkezi bir yerde durmuyor. Merkezden biraz daha uzakça, manastıra yakın bir yerde bir zeytin ağacının geliyor, dibinde dinleniyor ve konaklıyor. Evet, tesadüfi mi acaba bu? Şimdi dinliyoruz.
Önceden tanıştığı Meysere'yi yanına çağırdı ve ağacın altında konaklayanın kim olduğunu sordu.
Bu sırada daha evvel kendisini tanıyan Rahip Bahira ölmüş. Şimdi yerine geçen Rahip Nastura da Meysere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kervanında yardımcı olarak gelen Meysere, sıkça kervana iştirak eden birisi. Yani eleman gibi düşünün, efendime söyleyeyim, pazarlama işiyle meşgul günümüzdeki insanlar gibi. Meysere'yi tanıyor yeni gelen rahip, daha evvelki kervanlardan, ticaret kervanlarından tanıyor ve hemen yanına çağırıyor. Yanına çağırarak derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani zeytin ağacının altında konaklayan bu zatın, Mekke'den gelen bu zatın özelliklerini öğrenmek. Evet.
Meysere, o Kureyş ve Mekke halkından bir zattır cevabını verdi. Nastura bir anlık bir düşünceye daldı. Sonra da Meysere'yi hayretler içinde bırakan fikrini açıkladı. O ağacın altına şimdiye kadar bu vakitte peygamberden başka kimse inmemiştir.
Yani bu öyle herhangi bir ağaç değil. Çünkü manastırlarda, hani çok bildiğimden keşişliği, efendim bildiğimden değil, hani nasıl biz kendi muhitimizde vesairedeki ağacın, efendim yapıların, mimarideki olan hadiselerin özelliğini biliriz. Ve bazen kendi köyümüzün, memleketimizin, hatta mahallemizin cami özelliklerini, efendim mübarek muhterem yerlerimizin, mukaddesat olan yerlerdeki özellikleri nasıl biz biliriz, fark ederiz. O manastırda da öyle, ancak oranın alimlerinin kendilerince affedersiniz, yüksek olan kişilerin bildikleri bir sır var. O ağaç peygamberlerin konakladığı bir ağaçmış. Bunu umuma söylemiyorlar. Söylese de herkes oraya gelir oturur. Meysere'ye diyor ki, sen Kureyş'ten, Mekke'den, Mekke'nin halkından bir zattır diyorsun ama bu senin ifaden, fakat bilmiş ol ki diyor, bu ağacın altına peygamberden başkası oturmadı. Burada iki söz var. Yani bu ağaç peygamberlerin durağıdır. Peygamberler gelir ancak burayı bilir de oturur. İkincisi, bu gelen peygamberdir. İki manaya da geliyor bu söz. Meysere tabi hayretlere düşüyor. Evet.
Daha sonra Meysere'ye şu suali yöneltti. Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır? Meysere'den evet cevabını alınca teşhisini kesinleştirdi.
Bu gözdeki kırmızılığı biliyorsunuz şöyle anlatıyorlar kitaplarda. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek göz bebeği dediğimiz, yani içteki o siyahlığın içerisinde hafif bir kızıl ton var. Yani bazen bu gözdeki kızıllık deyince gözün akının üzerinde bir kan oturması gibi bazıları düşünüyor, öyle değil. Gözün içindeki siyah kısım, göz bebeği mi deniyor onun tam Eyvallah. Tabirini bilemiyorum. O göz bebeğinin üstünde belli belirsiz kırmızılı, kızıla yakın bir ton var. Hani siyahla kahverengin arasında, kızılın arasında bulunan bir renk tonu var. Hele hele hafif ışık vurduğunda, edildiğinde çok bariz bir şekilde fark edilen bir kızıllık var. Var mıdır diyor. Bu herkeste olan bir özellik değil demek ki. Evet. O da var diyor değil mi efendim?
O peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur dedi.
Yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşından sonra peygamberlik geldi diyenlerin kulağına kar suyu kaçmıştır herhalde. Henüz daha peygamberliğini ilan etmeyen peygamberin göz bebeğinin renginin tonundaki kızılı konuşuyor bir rahip. Aşk olsun, insaf olsun, İnşallah duymayanlar duysun. Bildiriyor. Mekke'den çıkacağı belli, Kureyş'ten çıkacağı belli, gözünün bebeğindeki renk tonu belli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve siz hala diyeceksiniz ki 40 yaşında peygamber olmuş. Merhaba. Evet.
Meysere heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma, saadet ve sevinci vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Tabii rahibin söyledikleri de hafızasına nakşoldu. Satışlar tamamlanmış ve alınacaklar alınmıştı. Bir de baktılar ki peygamberimiz herkesten ziyade karlı bir ticaret yapmış. Bu sefer Meysere'nin hayretine kafiledekilerin de hayret ve şaşkınlığı katılmıştı.
Peygamberler sahibi fetanettir. Fevkalade akıllı insanlardır. Yani efendim nurla Allah'ın inayeti o ayrı, onu konuşmuyoruz. Fevkal beşer, insan üstü bir hafıza, bir zeka ve bir akla sahiptir. Ona varis olan en yüksek mertebedeki velayet sahibi zatlarda da bu gözükmüştür. Peygamberler derecesinde olmasa da onlar da çok akıllı insanlardır. Ayrıca buradan bize düşen bir başka hisse de ümmeti Muhammed olarak bizim de bir şekilde aklımızı çok iyi çalıştırmamız gerektiğini, kendi eblehliğimizin, hamakatimizin, ahmaklığımızın asla dindarlığımızla, Müslümanlığımızla bahane edilecek bir sıfat olmadığını, Müslüman ve mümin olmanın fevkalade akıllı olmayı gerektirdiğini, aklı çalıştırmayı gerektirdiğini de buradan belki hisse olarak alabiliriz. Bir bu hadise var. Bir de zaten bir üstadın kitabında, eserinde bahsettiği gibi ticarette doğruluk yapmak, doğruluk göstermek, dürüst olmak en ziyade akıllılık işidir diyor. Çünkü akıllı olan bir tüccar her zaman güvenilir olduğu için ticarette de muvaffak olur. Esasında ticarette dürüst olmak tüccarın aklına işarettir ve kazancına işarettir diyor. Ve ticari bir sırdır diyor. Peygamber Efendimiz de bu akıl, feraset ve aklın, ferasetin hakim olduğu dirayetiyle ortada vücut bulan o doğruluk ve dürüstlük fevkalade hakimane bir tarzda işine dikkat etmesi, itibar etmesi, emanete hıyanet etmeyecek derecede alınan malı, çünkü neticede o malın bekçisi, az bir karla da yapsa kimse niye daha fazla kar ettin demeyecek. Fakat kendi malıymış gibi kendisine emanet edilen malı muhafaza ederek karlı bir hale getirilmesi, sözü uzatmayayım, sadece şu kesit, şu detay bile Hazreti Fahri Alem'in nasıl örnek bir beşer, nasıl hayatımıza tatbik etmemiz gereken hasletlere sahip bir peygamber olduğunu göstermek için kafidir. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat başlarında bulunduğu ilk kervanda ve ilk ticaret kervanında çok karlı bir alışveriş yaparak, hatta ne kadar karlı, etrafındakilerin ettiği kardan da daha üstün, dikkat çekici bir tarzda karlı bir alışveriş yaparak oradakileri de hayrete düşüren, oradakilerin de takdirini celbeden bir ticarette bulunuyor.
Kervan bu sıradan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktı.
Ama bu arada Meysel'e hem ticaretini görmüş oldu, hem işaret edilen ahir zaman peygamberiyle tanışmış oldu. Evet.
Kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyordu. Kızgın güneş ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat bu da ne? Meysel'e gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu gözlerini. Acaba yanlış mı görüyordu? Ama hayır. Gördüğü ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın esiriydi. Tamamıyla gerçekti.
Burada bir soluk alalım. Bu mevzuyu anlatacaktır. Fakat diğer kaynaklarda geçen bir mevzu da zikretmeden geçemeyeceğiz. Hatırlarsanız Rahip Nastur'a zeytin ağacının altında konaklayan ve dinlenen Hazreti Peygamber'i gördüğünde Meysel'i çağırmış ve sormuştu. Ve akabinde de bu ağacın dibine peygamberden başkası inmedi bugüne kadar diyerek de peygamber olduğuna işaret etmişti. Değil mi efendim, hatırlarsanız? Fakat burada bir detay daha zikrediyor bazı kaynaklarda. Nastura'nın dikkatini çeken bir başka şey de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o ağacın, zeytin ağacının altına geldiklerinde dallar onun üzerine doğru eğilip gölgelik haline gelmiş. Yani o ağaçlar ona tazim etmiş, hürmet etmiş. Bu gözünden kaçmamış. Zeytin ağacını bilen insanlar onların dallarının öyle alelade bir şekilde eğilmediğini, fevkalade mukavemetli bir ağaç olduğunu bilirler. Neticede o zeytin ağaçlarının dallarının eğilmesi herhangi bir ağacın dalının eğilmesine de benzemez. Buradan da ayrıca anlatmak istediğimizi fark etmişlerdir. Bunun üzerine de yine, yani ağaçların kendisine secde ettiği, rağbet ettiği, tazim ettiği zatın peygamber olduğuna da iyice kanaatleri gelmiştir. Böyle hadise yaşandığı gibi yolculuk esnasında da, yani Şam'dan dönüşte de Meysel'in şahit olduğu diğer bir hadise, yakıcı güneş altında herkes sıcaktan bunalmış bir vaziyetteyken Fahri Kainat Efendimiz'i görüyor ve ne görüyor onda? ne haller görüyor? Birazdan onu dinleyeceğiz sizde.
Meysere'nin gördükleri tamamıyla gerçekti. İki melek, kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyordu.
İki tane melek diyor, değil mi? Eyvallah. Ve bunu gören Meysere. Demek ki ivasız garasız o peygamberin yoluna ram olan, o peygambere rağbet eden. Hani Hazreti Hatice validemiz ne dedi? Onun sözünden dışarı çıkma. İsmin ile müsemma ol. Sen Meyseresin. Ona hep kolaylık tarafını tut. Ona hiçbir harekette ve fiilde muhalefet etme. Onunla hemdem ol diye tavsiye etti. İşte bu tavsiyeyi tutan insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşer olduğu halde beşere nasıl rahmet olduğunu, nevi beşerden olduğu halde fevkal beşer bir güzelliğe sahip olduğunu, ancak bu Meysere'nin gözüne sahip olurlarsa, yani hiçbir emrine muhalefet etmeden onunla beraber yola çıkarlarsa aşina olabilirler. Dışarıdan okuyarak, onun sünnetine muhalefet ederek, onun sevdiklerine muhalefet ederek, onun hoşlanmadığı fiillerle meşgul olarak peygamberin özelliklerini ve güzelliklerini fark edemezler. Ancak fark ettikleri, o zamanda yaşamış bir peygamber, şu yaşta yaşamış ve ölmüş denebilecek kadar kendi hayatları gibi sınırlı, kendi nefis çerçevesinde ve duvarı arasında sıkışmış kalmış bir peygamber modeliyle karşı karşıya kalırlar. Fakat Meysere gibi olurlarsa, Hazreti Fahri Alemi kendilerinde ağırlamak üzere her türlü kolaylığı nefislerine rağmen, her türlü kolaylığı o nura açarlarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesiyle gölgelenirler. Hem de hiçbir gölgenin, gölge edicinin bulunmadığı yevmi mahşerin ateşinde ve kavurucu sıcağında dahi. Diyelim, buradan da günlük hayatımızla alakalı bir detaylandırma yapmış olalım.
Eyvallah. Meysere, hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale gelmişti. Güneşin sıcaklığı, bu garip hadisenin munis sıcaklığı yanında artık ona pek tesir etmiyordu. Ne var ki, Nur Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu olup bitenleri ve duyduklarını anlatma cesaretini kendinde bir türlü bulamıyordu. Hayretini ve heyecanını ve şaşkınlığını hep içinde saklıyor, dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu. Artık kervan Mekke'den görünmeye başlanmıştı.
Zaten bazıları derler ki, bu nevi tecelliyata mazhar olan kişiler, karşıdakine bunu ilan etmedikten sonra daha uzun müddette bunu yaşarlar diye de söylerler biliyorsunuz. Hatta halk arasında da bazı gördüğümüz güzel rüyaları anlatmamak, bazı yaşanan güzel tecelliyatı, insanların hemen fark edemediği güzellikleri başkalarına anlatmamak da yine esasında buradan gelen bir edeptir. Yine bazıları ilave ederler ki, eğer Resulullah'a ben böyle böyle bir şey görüyorum dese, sırrı ifşa etse belki göremez hale gelecekti. Dolayısıyla onun emrine muhalefet etmemek noktasında bir başka ahlak da var burada. Resulullah Efendimizin yolunda giderken bazı gördüğü tecellileri ifşa etmemek de yine o ahlakı peygamberiyedendir. Ha, bizim için mesele değil, biz zaten bir şey göremiyoruz da, fakat görenler için de yine bu yolu tavsiye ediyorlar. Uzun soluklu ve süreli bu tecelliyata mazhar olmak için kişi lisanını tutmalı. Gördükleri kendine kalmalı derler. Bunu da bir hatırlatma olarak zikredelim.
Hazreti Hatice evinin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafileyi gözlüyordu. Herkes gibi o da hayret içindeydi. Gelen Muhammed ve Meysere'ydi. Ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başı üzerinde gelenler de ne? Gözleri yanlış mı görüyor? Hayır, o da gerçeğin ta kendisini görüyordu ve yine iki melek kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı.
Hani karşıdan bakıldığında ufak bir bulut gibi, küçük bir bulut gibi ama bulutun da etrafında dönen, sanki ilk bakıldığında bulutun kendi içinde kaynaması mı yoksa içinde kanat çırpan kuşlar mı, devasa boyutta fark edilemeyecek bir küme. Resulullah Efendimiz'e zulle vazifesi, yani gölgelik vazifesi yapar bir vaziyette Mekke'ye girişleri var. Gözünüzde canlansın diye, canlandırmak için böyle anlatıyorlar kitaplarda. Evet.
Hatice heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. Bakın, Muhammed melekler tarafından gölgeleniyor.
Çünkü o bilindik bir kuş şekli değil. Yani o bulutla beraber gelen, bakıldığında her zaman gördükleri bir kuş şekli değil. Fakat kanatlı, efendim kanatlarını çırpar gibi üzerinde, hani bulutla beraber. Bazen böyle yağmur yağmadan evvel veya açık böyle bir tabii manzara içerisinde görmüşsünüzdür, müşahede etmişsinizdir. Böyle deveran eden, havada süzülen geniş kanatlı böyle kuşları bulutların etrafında, yağmur öncesi veya yağmur sonrası gibi bakıyorlar. Bilindik bir kuş şekli değil, melek olsa olsa, çünkü normal gördükleri bir mahluk değil, daha evvel görmedikleri bir şey, tezahür etmiş kuş şeklinde ama melek olduğuna kanaat getirdikleri bir varlık.
Kervan Mekke'ye ulaştı. Peygamberimiz malları Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hatice de getirilen malları yüksek bir karla sattı. Meysere bu yolculuk esnasında kainatın efendisinden çok şey görmüş, çok şey öğrenmişti. Her şeyden önce temizliğe son derece riayet ediyordu. Ahlakı mükemmeldi, doğru sözlüydü, arkadaşlığı samimi ve ciddiydi. Ticaretteki dürüstlüğüne diyecek yoktu. Bütün bunları, Rahip Nastura'nın söylediklerini ve yolda gördüğü garipliği Meyser'e bir bir Hatice'ye anlattı.
Zaten anlattığı içindir ki Hazreti Hatice validemiz de izdivacı ve izdivacından sonra peygamberliğini ilan müjdeleri, kendilerine inen ayeti kerimelerin, o tecelliyatın cazibesiyle titrediği vakit, Hazreti Hatice validemize durumu açtığı vakit Cenab-ı Hatice validemiz ona, ben sendeki nuru gördüm de sana vardım ya Resulallah diyecektir. Yani ben seni yeni görmedim ki. Ben seni ta Şam'a gittiğinde dönerken ben haber aldım. Senin gibi bir ahir zaman peygamberiyle evlenmek için zaten ben o niyetteydim ki. Yeni bir şey değil ya Resulallah. Sen korkma, ben de sana ilk iman edenim diyerek Resulullah Efendimizin o manevi muhabbet cezbesi esnasında ona yar ve yardımcısı olan en muhtereme, en mübareke bir hanım olarak, başımızın tacı olarak hayatımızda ve hayatı saadeti Nebiye'de yerini almış olacaktır. Dolayısıyla Meysere olan hadiseleri, ticaret kervanındaki hadiseleri ve rahibin söylediklerini bir bir Hazreti Hatice'tül Kübra radıyallahu anha validemize arz ediyor. Evet.
Hazreti Hatice'nin 25'indeki bu gence karşı hayranlık ve alakası artık son haddine varmıştı. Meysere'den duyduklarını ve kendisinin gördüğünü vakit geçirmeden amcası oğlu Varaka bin Nevhel'e nakletti. Varaka bilgili bir Hristiyandı. Putperestliğe taraftar değildi. Kendi halinde...
Yani Hristiyan diyoruz da burada, bilgili bir Hristiyan derken Varaka için putperest olmadı demek. Ne demek? Puta tapmıyor. Yani aynı zamanda Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmüyor. Yani muvahhid. Yani Allah'ın Hazreti İsa'ya efendim indirdiği, daha doğrusu Hazreti İsa'nın anlattığı, Hazreti Adem'e inen din olan İslam'ın özü, Hazreti Peygamber'in de en mükemmel şekliyle ortaya koyduğu İslam'ın özüyle alakalı, itikadi noktasıyla alakalı iman sahibi bir insan. Putperest değil. Yani teslis inancı yok. Putlara tapmıyor. Bilgili Hristiyan'dı denilmesinin sebebi şu: Hristiyanlar her ne kadar o kendilerince inanmıyor, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demiyor olsa bile o kadar bilgili ve malumat sahibi ki itiraz da edemiyorlar. Hani bilgisiyle susturuyor denir ya, mevzua hakim. İşte öyle bir zat Varaka bin Nevfel. Ve ne diyor Hazreti Hatice validemize?
Eğer bu söylediklerin doğru ise şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberidir. Ben zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zamanıdır.
Bu ümmet dediği hepimiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, hani ümmet denince sadece Mekke halkı olarak düşünmesin. Şu anda Avustralya'da yaşayan insan, Kanada'da efendim taras katında oturan, ormanları seyreden bir kişi, kutuplarda bilmem ne olan, neyse ne. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı şereflendirdikten sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Bir kısmı icabet etmiştir, bir kısmı davettedir. Bunu böylece idrak etmiş olalım. İşte bu ümmetin, yani bu şu andaki yaşayan bütün insanlığın peygamberidir. Geleceği haber verilmiş olan peygamberdir. Dedikten sonra ne diyor?
Bu ifade ve itiraf karşısında Hazreti Hatice'nin gönlü sevinçle doldu.
Çünkü Hazreti Hatice validemiz de böyle bir insanla hayatının bu safhasında tanışması ve ticaret kervanına böyle bir zatın riyaset etmesi onu çok ziyade bir şekilde, efendim pek ziyade bir şekilde memnun etmiş oldu.
Eyvallah.
Efendim istiyorsanız bir giriş yapalım ama sonra artık ara gelecek herhalde. Yönetmenimiz işaret ediyor çünkü. Şu anda konu başlığımız nedir?
Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi.
Birazcık okuyalım efendim.
Hazreti Hatice kainatın efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam'a göndermesi ise onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu. Dul olan Hazreti Hatice, o sırada Kureyş kadınları arasında soy, sop, şeref ve zenginlik bakımından en üstün mevkiye sahip bulunuyordu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak, Cemil ismiyle pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendisine ihsan etmişti. O ana kadar kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmış ise de o bunların hiçbirini kabul etmemişti. Adeta evlenmeyi düşünmüyor gibiydi. Ne var ki kader şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı. Ruhundaki güzellikler yüzüne aksetmiş, gönlündeki sevgi simasında tebessüme kalp olmuş, zihnindeki derin düşünce dışarıya ciddiyet ve samimiyet şeklinde tezahür etmiş müstesna bir insan.
Kıymetli müellif burada her ne kadar takdir-i ilahiyenin sevkiyle ve Hazreti Hatice validemizin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğü cazibeyle alakalı, maddi ve manevi cazibeyle alakalı bir izahat yapsa da ez cümle, hulasa-i beyan, Allah Hazreti Hatice validemizi Resulullah için bekletti ve Resulullah'a ısmarladı. Tek söz budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevce-i pakleri olarak, ezvac-ı mutahharat validelerimizin baş tacı olarak ta ezelde takdir eyledi Hazreti Allah. Allah istediği zaman onun için zor olan bir şey yoktur. Ve o çok istediğinde Hazreti Allah, güzel olarak istediği zaman da bütün sebeplerin hepsini güzel eyler. Sebeplerin ona tevessül eden, vesile olan her şeyi dahi güzel eyler. Sadece vasıl olmayacak olan şeyi değil, o güzelliğe ait her şeyi güzel eyler. O yüzden Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile tanışması, buluşması, izdivacı, yaşadıkları o güzel müstesna hayat, Hazreti Fatıma ve diğer çocukları gibi güzellikler, ama hepsi, hatta Hazreti Hatice validemizin rıhletleri dahi en güzel şekilde vuku bulmuştur. Hatta biz nikahta dua ederken bile, sünnet olan duada bize ait vasiyet edilen sünnet duada, "Ya Rabbi, Hazreti Peygamberle Hazreti Hatice validemiz arasındaki ünsiyet ve muhabbet gibi şu kardeşlerimiz arasında ünsiyeti ve muhabbeti nasip eyle" diye dua ederiz. Örnek bir izdivaç, örnek güzellikte bir evlilik zuhur etmiştir. Netice bu, Allah'ın ta ezelde güzel görmesiyle, takdir etmesi ayrı, takdirinde güzel görmesiyle vuku bulduğu için her haliyle, her safhasıyla, her vesilesiyle güzel bir izdivaç olmuştur.
Son aradan önce dinleyicilerimizle Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi bahsine başlamış idik.
Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izdivacı bütün hayatı saadetleri gibi güzel olduğunu, fakat şu noktada kalmıştık hatırlarsanız. Allah Teala'nın takdir ettiği, bir de takdirinde güzel olarak takdir ettiği, bu güzel olacak diye takdir ettiği hadiseler var. Hazreti Hatice validemizle izdivacı da bu nevi takdirata tabi olan, güzelliklere tabi olan bir hususiyet arz etmekte. İstiyorsanız bu izdivacın nasıl vuku bulduğunu, nasıl geliştiğini de yine elimizdeki kaynak eserlerden okumaya devam edelim. İnşallah arada yine malumatı vermeye gayret edeceğiz.
Daha önce bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve adeta evlenmek fihrini zihninden atmış bulunan Hazreti Hatice, bu eşsiz insanla daha yakından tanışınca bu fikrinden vazgeçti. İlahi kader bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir etmişti. Her şeye rağmen Kureyş'in ileri gelenleri ve zenginleri kaderin çizmiş olduğu bu programı bozamamışlardı. Evlenme teklifi bizzat Hazreti Hatice'den geldi.
Benim rahmetli hocam öyle derdi. Allah bir şey ister, sen de bir şey istersin. Kimin dediği olacak derdi. Allah dilediği zaman hiçbir iş zor olmaz. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Cenab-ı Hak hiç olmaz denilen hadiseleri eğer talep ettiyse, haşa, murat ettiyse, talep karşı taraftan edilir. Murat öyle değildir. Murat insanın kendi iradesinde vuku bulan hale denir. Talep etmek tabiri demek ki yanlış, sürçülisan. Fakat isabet oldu, izahına fırsat bulduk. Talep dediğinizde karşıda bir varlık olması lazım. Allah talep etmez ki. Allah ister, Allah'ın dilediği olur diyoruz ya, oradaki dilemek karşı taraftan bir şey talep etmek değildir. Allah'ın iradesidir, murattır. Allah faalül limâ yürittir, faili muhtardır. Karşısında talep edeceği bir varlık yoktur ki talep etsin. İradesinde, takdir-i sübhaniyesinde ve ezelisinde Cenab-ı Hak bunun olmasını diledi, murad etti. Buna kimse mani olamayacaktır. Evet.
Evlenme teklifi bizzat Hazreti Hatice'den geldi. İffeti ve namusunu koruması sebebiyle cahiliye devrinde bile tertemiz kadın manasına gelen Tahire lakabıyla anılan Hazreti Hatice'den. Teklifi getiren Hazreti Hatice'nin yakın arkadaşı Münye kızı Nefise ile Peygamberimiz arasında şu konuşma geçti. Ey Muhammed! Seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor?
Burada dikkat buyurulursa, o zamanın adeti böyle değil. Yani o zamanın adetleri de günümüzdeki gibi. Yani nasıl? Erkek tarafı hanım tarafından kız talep eder. Fakat o zamanın adetinde de günümüzde de olması gereken adette de şöyle bir özellik var. Eğer erkek kişi üstün vasıflara, üstün bir ahlaka sahipse, kızını vermek üzere kendisinden talep edilebilir. Yani erkek tarafına gidilerek, bizde şöyle bir hanım var, şöyle bir kızımız var, evlenmek ister misin diye sorulur. Ama bu gerçekten yüksek vasfa sahip, yüksek ahlaka sahip, paraya değil dikkat buyurursanız, yüksek ahlaka sahip kişilere teklif edilir. Aynı zamanda bu sünnet-i seniyyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle salih insanlar olduğu vakit, bilindiği vakit gidilip kendilerinde talepte bulunmanın doğru olacağını, yakışık alacağını beyan ederler. Evet.
Ey Muhammed, seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor? Elimde evlenecek kadar para yok. Eğer bu temin edilse ve sen mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe çağrılsan icabet eder misin? Kimdir bu? Hüveylid'in kızı Hatice. Ama bu nasıl olabilir?
Yani çünkü ticaret kervanları olan, kervanları işleten eden, mala, mülke, sermayeye sahip bir zat. Soylu bir aileden geliyor. Gerçi Resulullah Efendimizin soyu zaten yine nesep bakımından incelendiğinde Mekke'nin en eftal, yani en güzel soyuna sahip. Fakat bir yandan da hem sermayesi var, hem güzelliği var, hem soyu sopu var. Yani bir hanımda bulunabilecek vasıfların hepsinde zirve. Hepsi bir tarafa, bunu da bir kenara koyalım. Mekkelilerin devamlı izdivacına talip oldukları, izdivacı talep ettikleri bir zat Hazreti Hatice validemiz. Böyle bir durumda sermaye yok, karşı taraftan böyle bir istek yok. Herkesin de kendisine bir talebi var. O evlenmeyi talep etmiyor. Bu nasıl olur diyor iki cihan serveri Efendimiz. Bu nasıl olur? Böyle bir şey nasıl teklif ediyorsunuz? Onun üzerine ne diyor Nefise Hatun?
Orasını ben bilirim. O halde dilediğini yaparım.
Yani demek ki günümüzde de vardır ya, bazı insanlar böyle iş bitiricidir. Yani sözüyle karşı tarafa, iki tarafa da tesiri olan, meseleyi aldığında halleden, sözünün tesiri olan zatlar var. Diyor ki orasını ben bilirim. Yani ben bunu biliyorum ki sana böyle bir şey söylüyorum. Benim de kendime göre bildiğim şeyler var deyince, demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nefise Hatun'un da bulunduğu konumu fark etmiş ki ve biliyorlar ki ferasetleriyle, ben o tarafını bilirim, onu ben anlarım dediğinde Resulullah Efendimiz o halde ben sana tabi olurum buyuruyor. Yani çünkü bu sözü söyleyen kişi, kendisine elçi olarak gelen kişi olduğu her halinden belli. Ayrıca zamanında da hani bu işi bitirebilecek derecede sözü geçen bir insan. Zaten Hazreti Hatice validemizin de yakini. Evet.
Nefise sevinç içinde kainatın efendisiyle konuştuklarını gelip Hazreti Hatice'ye iletti.
Hazreti Hatice validemizdeki nezaketi de fark ettiniz mi? Hazreti Hatice validemiz onunla ticaret, ücret hususunda konuşan bir kişi. Bir kenarda, bir köşede kendisi de böyle bir teklifi çok arzu ettiğinden, hiç daha da ikna kuvveti olduğundan efendim birebir de konuşabilirdi. Bu Resulullah Efendimiz'e gösterdiği nezaketi biz buradan almalıyız. Yani Resulullah Efendimiz o kadar büyük bir saygı duyuyor ki en önce sordurtturuyor. Hani tersini düşünün, bir erkek bile bir hanıma direkt olarak bazı şeyleri sormaz. Nezakette bir başka kişi aracılığıyla sorar ve sordurur. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsı manevilerine, maneviyelerine o kadar itibar ediyorlar ve nezaket gösteriyorlar ki zarafetle başka bir kişi vasıtasıyla en önce sordurtuyorlar. Evet.
Hazreti Hatice'nin sonsuz memnuniyeti yüzündeki tebessümlerden okunuyordu. Nefise ile birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra Peygamberimize, "Ey amcam oğlu, sen benim akrabam olduğun, kavmim içinde şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum." diye bir haber gönderdi.
Evet.
Teklifi alan Efendimiz durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib teklifi tahkik etti. Hazreti Hatice'nin böyle bir evliliği arzu ettiğini bizzat kendisinden öğrendi.
Çünkü o kadar dikkatli zatlar ki, ben bu detayları verdiği için müelliflerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz. Yani hemen evlensin gitsin falan değil. Burada da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talib'in emanet olması hasebiyle hani mağdur olabilir. Neden mağdur olabilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle varlıklı bir hanım yanına koca olarak vardığında belki ezilebilir. Efendim bir sığıntı muamelesi görebilir. Veya bu talep gerçekten ondan mıdır yoksa başkalarının yakıştırması mıdır? Herhangi bir zarar doğar mı? Şeklinde fevkalade ciddiyetle hadiseyi araştırıyor ve Hazreti Hatice-ül Kübra validemize de giderek böyle böyle bir şey işittik. Senin amacın nedir? Ne düşünürsün? Veya niçin bu kararı aldın gibi hadiseyi tahkik ederek ve ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e görüş bildiriyor. Ve bu işin olması doğrultusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e reyini bildirmiş oluyor. Memnuniyetlerini de ifade etmiş oluyor. Evet.
Düğün merasimi. Düğün merasiminin tarihi bizzat Hazreti Hatice tarafından tespit edildi. Merasim de onun evinde yapılacaktı. Tespit edilen tarihte Resul-i Ekrem Efendimiz, amcaları, halaları ve Haşim oğullarının ileri gelenlerinden bazılarıyla birlikte Hazreti Hatice'nin evine geldi. Güzel bir düğün merasimi için gereken her şey bizzat Hazreti Hatice tarafından temin edilmişti. Koyunlar kesilmiş, yemekler hazırlanmıştı. Yemekler yendikten sonra adet olduğu üzere sıra iki taraf büyüklerinin konuşmasına geldi. Hazreti Hatice'nin babası Ficar Harbi'nde ölmüştü. Bu sebeple onu temsilen merasime amcası Amr bin Esed katılmıştı. Geleneğe göre ilk konuşmayı yapmak üzere Ebu Talip ayağa kalktı ve şöyle dedi: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in sulbünden, Maad'ın madeninden, Mudar'ın aslından vücuda getirdi. Bundan sonra asıl maksada gelir ve derim ki, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah, ki akrabanız olduğu malumunuzdur, onunla Kureyş'ten hiçbir genç tartılamaz, ölçülemez. Bu, şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir.
Bunları kıymetli dinleyicilerimizde Resulullah'a bir metü sena olmak üzere ibretle ve muhabbetle dinliyoruz. O gençlerin en güzeli, akıl ve faziletçe en üstünü demek Resulullah Efendimiz'i methetmek. Şu anda bu konuşmalar, bu cümleler hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir metü sena ve bir salatü selam. Evet.
Gerçi malı azdır. Fakat mal dediğin nedir ki? Geçici bir gölge, bir perde, alınır verilir iğreti bir şey. Allah'a yemin ederim ki bundan sonra onun mertebesi daha da büyüyecek, daha da yükselecektir. Şimdi o sizden kızınız Hatice'yi zevceliğe istemekte, muaccel ve müeccel mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir. Ebu Talip konuşmasını bitirince de Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nefel ayağa kalktı ve şöyle konuştu: Allah'a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı. Saydıklarından daha fazlasıyla bize üstünlük verdi. Biz de sizinle hısımlık kurmak ve şereflenmek istiyoruz. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olunuz ki ben Hüveylid'in kızı Hatice'yi şu kadar mehirle Muhammed bin Abdullah'la evlendirdim. Varaka bin Nefel konuşmasını bitirdikten sonra,
evet, dedik ki Allah'ın takdir eylediği, takdirinde güzel eylediği bir izdivaç. Hani şuraya takılmış olabilirler kıymetli dinleyicilerimiz. Ben nikahı yaptım şeklinde bir söz sarf ediliyor. Bunun için günlük nikahlarda da bunların söylenmesi şarttır. Nikahın ilan şartı vardır. Nikahlandığını, iki kişinin evlendiğini umuma ilan etme mecburiyeti vardır. Bu ilan nikah akdinin sahih olması için şarttır. Burada ben ona verdim, bunlar artık nikahlandılar sözü, sabit olan nikahın ilanını ifadedir ve bu ilan nikahın sıhhatine işarettir. Evet.
Varaka bin Nevhel konuşmasını bitirdikten sonra Ebu Talip, Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed'in de muvafakatını istedi. Amr da ayağa kalkarak, "Ey Kureyş topluluğu, şahit olunuz ki ben de Muhammed bin Abdullah'a Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım," diye konuştu.
Evet.
Böylece kainatın serveri efendimiz ile Kureyş kadınlarının nesep, şeref ve zenginlik bakımından en üstünü bulunan Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice-i Kübra zevç zevce ilan edilmiş oldular.
Artık o kendilerine kadar intikal eden soy sop, efendim o mal mülk, o şeref izzet, nasıl ki güneş doğduğunda yıldızlar kaybolursa, o öyle bir şerefe nail olmuştur ki o artık alemlerin efendisinin hanımıdır. Zevce-i pakleridir. Artık o şerefin yanında, o izzetin yanında ondan ne şeref, ne başka bir izzet, ne mal mülk sorulacaktır. O bizim annemizdir. Hatice-tül Kübra'dır. Fatıma'nın annesidir. Resulullah'ın çocuklarının annesidir. Cennet sultanıdır. O Hatice-tül Kübra'dır. O Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın baş tacıdır. Resulullah Efendimizin gözünün nurudur. O ilk Resulullah'a iman eden hanımların serdarı ve serveridir. Hatice-tül Kübra validemizi zikrederken, Resulullah Efendimiz'den uzak kaldığımız, maddi ve manevi uzaklıkla buhranlara, hasretlere maruz kaldığımız şu günlerde elimizi açıp niyaz ediyoruz. Ya Erhamer Rahimin, şu Rebiül Evvel ayı Resulullah Efendimiz dünyayı şereflendirdi diye bayram ettiğimiz şu günleri, Resulullah Efendimizin ruhaniyetine yaklaşarak, ruhu Resulullah Efendimiz'den nazar-ı Muhammediye'yi alarak şu günleri bizim için hakiki bayramlardan eyle. Ve ya Rabbi, biz herhangi bir zata vasıl olmak için eğer hanesine giremiyorsak, eğer onunla görüşemiyorsak, bir şekilde ahbabını, hatta ailesini bulur, ailesi tarafından onun mahrem, ailevi hayatına girerek onunla yakınlaşmayı arzu ederiz. Ve biz şu fani dünyada dahi ailemizden birisi, hele hele eşimiz, ehli beytimizden olan birisi evimize birisini aldığında, misafir olarak çağırdığında reddetmekten haya ederiz. Ya Rabbi, sana ellerimizi açıyor ve dua ediyoruz. Hazreti Hatice-tül Kübra validemizin ruhaniyetlerini bizden hoşnutu razı eyle. Ve ruhlarımızın ruhu Resulullah'a aşina olması için Hazreti Hatice validemizle ehli beytine dahil olmak istiyoruz. Onun anne merhametine sığınıyoruz. O anne merhametiyle bizlere nazar eyleyip Resulullah Efendimizin hane-i saadetine dahil olmak istiyoruz. O annemiz olarak ben bunu kabul ettim dediğinde, günahımız, kusurumuz, küsurumuz çok olsa da Resulullah Efendimizin de yine bizi reddetmeyeceğine inanıyoruz. Bir başka deyişle, ya ilahi, rahmeten lil alemin olan Resulullah Efendimizin o rahmetinden dur eyleme bizi. Lakin o rahmete vesile olacaksa Hazreti Hatice validemizin muhabbetini ve bizden hoşnut-u razı olmasını, şu an şu ellerimizi açıp yüzümüze götürmeden evvel okuduğumuz şu beyitleri, şu metinleri ve okuyacağımız Fatiha'ları Hazreti Hatice validemizin ruhuna takdim ediyoruz, arz ediyoruz ve şu günlerde Resulullah Efendimizin hanesine ve gönül hanelerimizde Resulullah'ın tekrar tulu etmesine, nur şeklinde doğmasına şu dualarımızı vesile ittihaz ediyoruz. Lütfen ve keremen sen kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Hatice validemizin şefaatine, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın şefaatine, Resulullah Efendimizin yakınlığına, kurbiyetine, rahmetine ve şefaatine Sen, biz, aciz ve naciz kulları, şu anda amin diyenleri, bütün sevdiklerimizi sen erdirip nail eyle ya Rabbi.